Ayrım 9. Bir sirk geçiyor. Patrick Modiano. Sayfa 98. Diğerlerinden daha büyük olan bir fotoğraf dikkatimi çekmişti. At cambazı ceketli sarışın bir kadının etrafında tezgahın önünde toplanmış bir grup insan görünüyordu. Aralarından Gizel'i tanıdım. İlk gelişimdeki gibi çeyrek vitel ısmarlamıştım. Öğleden sonra bu ölü saatte onunla yalnızdık. Ansızın bu genç kızı tanır mıydınız diye sordum. Tezgahın arkasına, yanına geçip fotoğrafta Gizel'i gösterdim. Hareketim onu hiç de şaşırtmışa benzemiyordu. Fotoğrafın üzerine eğildi. Evet, tanırdım. Çok gençti. Akşamlarını burada geçirirdi. Kocası sirkte çalışırdı. Onu beklerdi. Hep canı sıkkın görünürdü. 10 yıl öncesi olmalı. Peki kocası ne iş yapardı? Sirkte çalışıyordu herhalde. Kendisinden daha yaşlıydı. Soracak olsam tüm sorularımı yanıtlayacağını hissettim. O zamanlar hala gençtim. Çekingen ve terbiyeli bir havam vardı. Oysa hiç kuşkusuz yaz günü öğleden sonra ölü saatini geçirmek için gevezelik etmek istiyordu. 10 yıl öncesine oranla çok daha erişilebilir görünüyordu. Gizemini, daha doğrusu benim ona yakıştırmış olduğum gizemi yitirmişti. Lacivert takım elbiseli incecik adam, bugün Amelo sokağındaki kafenin patronundan başka bir şey değildi. Bay Pierre Ansar'la tanışmış mıydınız? Şaşırmış gibi baktı ve yüzünde bir zamanlarki yüzeysel gülümsemesini yeniden gördüm. Neden? Pierre'i tanır mıydınız siz? 10 yıl önce o genç kız tanıştırmıştı bizi. Kaşlarını çatmıştı. Fotoğraftaki kız mı? Pierre onunla burada tanışmış olmalı. Sık sık beni görmeye gelirdi. Peki ondan biraz daha genç bir adam Jacques de Bavière size bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Ansar'ın bir arkadaşıydı. Pierre'in bütün arkadaşlarıyla tanışmadım. Ona ne oldu, bir fikriniz yok mu? Hep aynı gülümseme. Pierre mi? Hayır, her neyse, o artık Paris'te değil. Susuyordum. İlk görüştüğümüzde bana söylediği cümleyi tekrarlamasını bekliyordum. Gittiler ama kesinlikle geri gelecekler. Aralık duran kapıdan güneş ışıkları, duvarların ve dipteki boş masaların üstüne açık renkli lekeler çiziyordu. Demek Ansar'la iyi arkadaştınız. Bakışıyla gülümsemesi alaycı bir ifadeye dönüşüyordu. 1943'te tanıştık. Aynı yıl ikimizi birlikte Poazi merkezine gönderdiler. Görüyorsunuz ya, dünkü bir tarih değil. Sessiz duruyordum. Şöyle ekledi. Ama bunu kötüye yormayın. Herkes gençliğinde hata yapabilir. 10 yıl önce de ondan Ansar'la ilgili haber almaya geldiğimi, ancak beni yanıtlamak istemediğini söylemek geliyordu içimden. O günlerde hala korunması gereken sırlar vardı. Ancak şimdi bütün bunlar bitmiş ve sonunda önemini yitirmişti. Peki o genç kızla hala görüşüyor musunuz? Bu soru beni öylesine şaşırttı ki belli belirsiz bir yanıt geveledim. Bulvarda tek başıma kalır kalmaz aptalca hıçkırıklara boğuldum. Sene ulaştık. Kelest'in rıhtımını izliyorduk. Sigara paketini bulmak için cebimi karıştırırken Ansar'ın ruhsatının bende kaldığını fark ettim. Görmeye gittiğimiz o adama gerçekten güveniyor musun diye sordu Gizel. Evet, sanırım beni çok seviyor. Gerçekten de bugün düşündükçe Delavarsano'nun bana gösterdiği nezaketi daha iyi ölçebiliyorum. Ailevi durumum onu çok duygulandırmıştı. Annenizle babanız sizi kesinlikle ihmal ettiklerinde aile sözcüğü hala kullanılabilirse tabii. Onu ilk görmeye gittiğimde hiç kuşkusuz kendi başının çaresine bakmak zorunda kalan bir çocuğun sonunun kötü olacağı düşüncesiyle bana öğrenimimle ilgili birkaç soru sorup devam etmemi salık vermişti. Ona göre Saint Paul mahallesindeki eskicilerde mobilyalarımı aceleyle satmaktan daha iyi şeylere layıktım ben. Yazar olma hayalleri kurduğumu itiraf etmiş ve başucu kitabımın Stendhal'ın Duyarlı Ruhlara adlı yazışmaları olduğunu söyleyerek onu çok etkilemiştim. Dükkanın dibindeki masasında oturuyordu. Gizel'le köpeğe hayretle baktı. Gizel'i ona kız kardeşim olarak tanıştırdım. Size vereceğim tüm bilgiler elimde dedi bana. Roma'daki kitapçı dostunun yanındaki işime ancak 2 ay sonra başlayabilecektim. Hemen gitmeyi mi yeğlerdiniz? altımızda bir araba olduğunu söylemeye cesaret edemedim. Aksi halde ona Ansar'ın ruhsatını göstererek her şeyi açıklamamız gerekecekti. Bir başka sefer belki, ama Gizel'le birlikte gitmek istediğimi itiraf ettim. Onun kız kardeşim olduğuna gerçekten inanmış mıydı? Yüzünde herhangi bir kuşku ifadesine rastlamadım. Yalnız ona doğru dönüp Roma'da bir iş bulmaya hazır mısınız diye sordu. Yaşını sordu ona. 21 olduğunu söyledi. Benim yaşımı biliyordu ve Gizel'in önünde buna değinmesinden korkarak tırnaklarımı avuçlarıma bastırıyordum. Oradaki adresiniz bile belli. Dilerseniz o arkadaştan sizi oraya öngörülenden daha erken yerleştirmesini isteyebilirim. Kendisine teşekkür ettim. Orada kız kardeşimin de benimle birlikte oturması olası mıydı? İkimize de dikkatle baktı. Aramızda fiziksel bir benzerlik arayıp bulamadığını tahmin ediyordum. Belli olmaz dedi. Kız kardeşiniz daktilo kullanmasını bilir mi? Evet dedi Gizel. Yalan söylediğinden emindim. Onu bir daktilo başında gözümün önüne getiremiyordum. Arkadaşımın daktilosuyla Fransızca yazabilecek birine ihtiyacı olacak. Bu akşam ona telefon edip kesinleştirmesini isterim. Ayağa kalkarak gidip birlikte birer kahve içmemizi önerdi. Arabanın önünden geçerken hiçbir şey söylemedim. Gizel de suskunluğumun suç ortağı oldu. Yarın başımıza gelenleri ona bir bir açıklayacaktım. Bize böylesine iyi davranan bu adamdan bir şey saklamaya hakkım yoktu. Conti rıhtımındaki dairede daha ne kadar kalabileceğini sordu bana. En az 3 hafta. Bir anne babanın edebiyata gönül vermiş ve duyarlı ruhları başucu kitabı yapmış bir çocuğu hepten terk etmiş olmasını akla almıyordu. Onu en çok şaşırtan da annemle babamın tutumunun bana son derece doğal görünmesi ve onlardan herhangi bir yardım ummanın aklımın ucundan bile geçmemiş olmasıydı. 3 hafta içinde Roma'ya yerleşmeniz ve kız kardeşinizin de sizinle birlikte oturması gerekiyor. Kız kardeşinin sözcüğünü söyleyiş tarzından yalanı yutmadığını hissettim. Kız kardeşiniz de edebiyatı sizin kadar seviyor mu? Gizel'in halinden sıkıldığı belli oluyordu. Tanıştığımızdan bu yana edebiyattan hiç söz etmemiştik. Ona duyarlı ruhlarayı okutuyorum şu aralar dedim. Peki sevdiniz mi diye sordu Delavarsano. Çok. Sevimli bir gülümseme belirdi yüzünde. Hava güneşli ve mevsime göre nemliydi. Kafenin terasına bırakılmış olan tek masaya oturduk. Sanjar ve kilisesinin çanı öğle vaktine haber verdi. Roma'da kalacağımız adresi biliyor musunuz diye sordum. Delavarsano ceketinin iç cebinden bir zarf çıkardı. Frescobaldi Caddesi numara 7. Gizel'e döndü. Roma'yı bilir misiniz? Hayır dedi Gizel. Yani kardeşiniz 15 yaşında Noel'i orada geçirirken siz yanında değil miydiniz? Gülümsüyordu. O da gülümsedi. Peki Frescobaldi Caddesi hangi semtte bulunuyor dedim. Tükenmez kalemle zarfın üzerine 2 paralel çizgi çiziyordu. Şurası Veneto Caddesi. Veneto Caddesi'ni bilirsiniz. Önümüzde koşmaya başlayan o saman sarısı saçlı ve kalın fondötenli kadını babamın komutu üzerine nasıl yakalamaya çalıştığımı ona anlatmıştım. Villa Borges bahçeleri boyunca uzanan Pinciana Caddesi'ni izliyorsunuz. Zarfın üzerine çizgiler çekmeyi sürdürüyor ve kaleminin ucuyla bize yol gösteriyordu. Villa Borges üzerinde ilerlerken sola sapıyor ve Frescobaldi Caddesi'ne çıkıyorsunuz. Orası çarpı işareti yapıyordu. Semtin iyi yanı, yeşillikle çevrili oluşunuz, sokağınız hayvanat bahçesinin hemen yakınında. İkimiz de gözümüzü onun az önce çizdiği plandan alamıyorduk. Yazın Gizel'le birlikte Frescobaldi Caddesi'nin gölgeliğinde yürüyordu. Conti rıhtımında Grabli çalışma odasındaki kanepenin üzerine bir not bırakmıştı. Sevgili Obligado, saat 14 sularında sizi aradılar. Polis olduğunu iddia eden bir adamdı bu, adını bıraktı. Samson bir de kendisini bulabileceğiniz bir numara verdi. Turbigo 92-0. Umarım pişmanlık duyacağınız bir şey yapmamışsınızdır. Dün akşam korktuğumdan daha iyi sona erdi. Yokluğunuza da üzüldük. Bu akşam 22.30 seansında Tomat'ta tekrar konuğumuz olmak ister miydiniz? Selamlar Grabli. O adamın ne istediğini anlamak için hemen telefon etmenin gerekli olup olmadığını sordum Gizel'e. Ancak onun tekrar araması gerektiğine karar verdik. Öğleden sonrası beklemekle geçti. Her ikimiz de sinirimizi bastırmaya çalışıyorduk. Gravlin'in üzerinde "Umarım pişmanlık duyacağınız bir şey yapmamışsınızdır" yazılı notunu buruşturup yırtmıştım. "Sence dün öğleden sonra yaptıklarımızı biliyorlar mı?" Giselle omuzlarını silkip gülümsedi. Benden daha sakin görünüyordu. Parke üzerine Roma planını yaymış, gelecekte konutumuzun yakınlarındaki sokakların, eski yapıtların ve kiliselerin adlarını öğrenerek semti tanımaya çalışıyorduk. Porta Pinciana, San Teresa Kilisesi, Esculape Tapınağı, Museo Coloniale, kimse bizi orada bulamayacaktı. Sonra hava kararmaya başladı, kanepeye uzanmıştık. Ayağa kalkarak siyah eteğiyle kazağını giydi. "Gidip sigara alacağım." Telefona bakmak için benim evde kalmamı yeğliyordu. Bir akşam gazetesi almasını istedim. Pencereden ona baktım. Arabayı almadı. Elleri iliklememiş olduğu yağmurlunun ceplerinde ağır adımlarla yürüyordu. Darphane binasının köşesinde gözden uzaklaştı. Yeniden kanepenin üzerine uzandım. Bir zamanlar çalışma odasında bulunan mobilyaları anımsamaya çalışıyordum. Telefon çaldı. Boğuk ve hafif monoton bir ses. "Geçen perşembe sizden bazı bilgiler isteyen Bay Samson adını arıyorum. Hemen sizin ardınızdan içeri bir genç kız çağrılmıştı. Daha sonra onunla Soleil d'Or adlı kafede buluştunuz." Bir saat belirtti ama ben hiçbir şey söylemiyordum. Tek bir sözcük söylemekten aciz hissediyordum kendimi. "Son 4 günü birlikte geçirdiniz ve sizin evinizde oturuyor. Sizi uyarmak isterim." Çalışma odası şimdi yarı karanlıktı ve o boğuk sesiyle konuşmayı sürdürüyordu. "Bu kişi hakkında bilmediğiniz çok şey var. Adı konusunda bile size yalan söylediğini sanıyorum. Adı Susanna Cray. Mekanik bir biçimde adı kodluyordu. K-R-A-A-Y. Konuşan saat gibi diske kaydedilmiş bir ses dinlediğim duygusuna kapıldım. Daha önce işlediği suçlar nedeniyle birkaç ayını Petit Roquet hapishanesinde geçirmesi gerekmişti ama sanırım bunu sizden saklamıştır. Kuşkusuz evli olduğunu da gizlemiştir sizden." "Bunu biliyorum," dedim kuru çıkmasını dilediğim bir sesle. Sessizlik oldu. "Tam olarak bilmediğinizden eminim. Beni ilgilendirmiyor," dedim. "Ama beni ilgilendiriyor ve unutmayın ki henüz bir yetişkin değilsiniz." Ses yine boğuk ve uzaktan geliyordu. "Ve büyük bir riske giriyorsunuz." Konuşmacı dünyanın öbür ucundan arıyormuş gibi parazitliydi sesi. Ama gürültü kesildi. Şimdi ses çok yakın ve çok açık geliyordu. "Sizinle hemen yüz yüze gelip olaya netlik kazandırmak istiyorum. Bu sizin yararınıza olacak. Yaşınız küçük olduğundan neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmeniz gerekir. Benimle buluşmaya hazır mısınız?" Şu son cümleyi lisedeki bazı gözetmenlerin buyurgan ve otoriter tonuyla söylemişti. "Peki," dedim. "Bu akşam saat 10'da evinizin hemen yakınında rıhtımda Louvre'un karşısındaki kafede. Pencerenizden görünüyor. Saat tam 10'da sizi bekliyorum. Adım Bay Gulin." Adını kodlayıp telefonu kapattı. Ben de kapattım. Kendisini tanıştırmadan önce sesi cumartesi günleri Lüksemburg Bahçesi ya da Danton sinemasına giderken rastladığım bir adamı çağrıştırmıştı. Üstünde gri renkli bir paltoyla bir spor salonundan çıkıyordu. 40 yaşlarında, çok kısa saçlı ve içerlek yanaklı sarışın bir adamdı. Bir akşamüstü Odeon dönemecindeki o hüzünlü kafelerin birinde benimle konuşmuştu. Yazar ve gazeteciydi. Ben de ileride yazar olmak istediğimi söylemiştim. O anda yüzünde küçümseyen bir gülümseme belirmiştim. "Çok çalışmak gerek, biliyorsunuz. Çok çalışmak. Büyük olasılıkla başaramazsınız." Ve bana günde 24 saat çubukla çalışan, hayranlık duyduğu genç ve ünlü bir dansçıyı örnek gösterdi. "Yazmak budur, anlıyor musunuz? Günde 24 saat çalışma. Karakterinizin bunca güçlü olduğundan kuşkuluyum. Denemeye bile değmez." Neredeyse beni ikna etmişti. "Nasıl yazdığımı size gösterebilirim." Dragon sokağındaki evinde bir randevu vermişti bana. Beyaz kireç badanalı iki oda, koyu ahşap kirişler, aynı renkte rustik bir çalışma masası ve yüksek arkalıklı çok sert iskemleler. Paltosu üzerindeydi. Adını unuttuğum bir kitap imzalamıştı bana. Beni hayretler içinde bırakarak Montreland'ın genç kızlarını okumamı önermişti. Sonra Dufen Gordini marka arabasıyla beni evime kadar geçirmek istemişti. Sonraki aylarda geceleri penceremden beyaz bantlı o arabanın binanın önünde park ettiğini görmüştüm ve korkuyordum. Bugün de tesadüfen orada olup olmadığına baktım ama yoktu. Sessizlik karanlık bastırmıştı. Tavandan sarkan ampulün boğuk ışığındaysa fenerlerin duvarlara yansıttığı gölgeleri tercih ederdim. Yine Gizel'in dönmeyeceğinden korkuyordum. Telefonda duyduğum ses, yalnızlık ve terk edilmişlik duygumu daha da arttırıyordu. Mobilyaların yerini anımsamakta zorluk çektiğim bu çalışma odasına öyle iyi uyuyordu ki. Petit Roquette, bir gün aynı adı taşıyan sokakta gezinmiş ve hapishane binasının önünden geçmiştim. Roquette sokağı rüyalarımda çoğu kez Roma'daki gibi ortasında bir çeşme bulunan bir meydana açılıyor. Mevsimlerden hep yaz, bomboş meydan güneş altında kavruluyor. Sessizliği yalnızca çeşmenin mırıltısı bozuyor. Orada gölgede duruyor, Gizel'in hapisten çıkmasını bekliyordum. Giriş kapısı çarptı, ayak sesini tanıdım. Burada iliklenmemiş yağmurluğu içinde önümdeydi. Işığı yaktı. Yüzümün asık olduğunu söyledi. Adam telefon etti. Adam hakkında bilgi edinmek isteyen birisi olduğunu ve bu akşam saat 10'da senin öbür yakasında tam karşıdaki kafede bana randevu verdiğini açıkladım. Uzun sürmez. Yüzünü ellerimin arasına alıp öptüm. Adının Gizel ya da Susan Cry olması ve Petit Roquette'de bir süre kalmışlığı umurumda bile değildi. O sıralar onu tanımış olsaydım, görüşme odasında onunla konuşmak için tek bir fırsatı kaçırmazdım. Bir suç işlemiş olsa bile bu beni ilgilendirmiyordu. Siyah eteği ve kazağıyla karşımda canlı olsun bana yeterdi. "Gelip bizi rahatsız etmesinden korkmuyor musun?" diye sordu kulağıma. Önce telefondaki adamı kastettiğini sandım ama Grable'den söz ediyordu. Yok canım, Tom attadır o. Yine de çalışma odasının kapısını tutması için kanepeyi ittik. Senin öbür yakasında rıhtımın köşesindeki kafenin ışığının parladığını görüyordum. Adam gelmiş miydi acaba? Onu gözetlemek için çok güçlü bir dürbüne sahip olmak isterdim. O da kafeden apartmanın pencerelerinde ışık olup olmadığını denetleyebilirdi. Bu düşünce içimde birden bir kaygı uyandırdı. Sanki üzerime bir tuzak kapanıyordu. Nereye bakıyorsun? Kanepeye uzanmıştı. Eteğiyle kaza sehpanın ortasına savrulu duruyordu. Vapuru bekliyorum dedim. Pencereyi araladım. Pont Neuf hizasında ışık yeşile geçene kadar Conti rıhtımı uzun bir süre boş kaldı. Tek tük arabalar yeniden belirmeden önce bir sessizlik oldu. Aynı pencereden işgal akşamlarında babam da bu sessizliğe tanık olmuştu kuşkusuz. O dönemlerde karşıdaki kafe pırıl pırıl değildi ve Louvre'un cephesi karanlıkta gözden itiyordu. Bugün iyi olan tehlikenin nerede olduğunu bilinmesiydi. Senin öbür yakasındaki şu ışık. Randevuya gitmem gerekiyordu. Saatime bakmıştım, ona çeyrek vardı. Kanepenin kenarına oturmuştu. Çenesi avuçlarına dayalıydı. Gitmek zorunda mısın? Şimdi gitmezsem o adam yakamı bırakmaz. En iyisi bir an önce ondan kurtulmak. Sorunun babamın eski bir ortağıyla ilgili olduğunu yineledim. Ona gerçeği açıklamak istediğimi belirttim. Vaktinde hazırdım. Gizel dairede yalnız kalmaktansa benimle gelmeyi yeğliyordu. Köpekle birlikte dışarı çıktık. Arts Köprüsü'nden geçerek kafeye kadar yürüyeceğimizi düşünmüştü. Ama arabayı alsak daha iyi olacağını söyledim ona. Karuzel Köprüsü'ne girmek üzereyken neredeyse ondan rıhtım boyunca dümdüz ilerlemesini istemek geçti içimden. Sonra sağ yakadan kafeye yaklaşırken aklımı başıma topladım. Buluşmaya hazırdım artık. Hatta o adamın yüzünü görmek için sabırsızlanıyordum. Rıhtımla Lour Sokağı'nın köşesinde kafenin girişinde durduk. Terasta tek bir müşteri vardı. Masanın üzerinde duran bir gazeteyi okuyordu ve arabamızı fark etmemişti. Gizel'in kolumu sıkan elini hissettim. Ağzı açık adamı süzüyordu. Yüzünün rengi attı. "Gitme Jean, yalvarırım." Bana adamla seslenmesine şaşırmıştım. Kolumdan tutuyordu. "Neden? Onu tanıyor musun?" Neon ışığı altında hala gazetesini okuyordu. Sayfayı çevirmeden önce diliyle parmağını ıslatıyordu. "Gidersen mahvoluruz. Daha önce onunla karşılaşmıştım." Yüzünün hatları dehşet ifadesiyle gerginleşmişti. Ama ben çok sakindim. Yavaşça alnıyla dudaklarını okşadım. İçimden onu öpüp rahatlatıcı sözler söylemek geliyordu. Yalnızca şöyle söyledim. "Korkma, bu adam bize hiçbir şey yapamaz." Yine beni tutmaya çalıştı ama kapıyı açıp arabadan dışarı çıktım. "Beni burada bekle, fazla uzun sürerse eve dön." Hayatımda ilk kez kendimden emindim. Çekingenliğim, kaygılarım, en ufak hareketlerim için özür dileme, bana karşı çıkanlara çoğu zaman hak verme alışkanlığım, bunların hepsi ölü bir deri gibi üzerimden sıyrılıp kaybolmuştu. Şimdiki zamana ait tehlike ve sıkıntılarla karşılaştınız ama geleceği şimdiden bildiğiniz ve kendinizi yenilmez hissettiğiniz için her seferinde atlattığınız düşlerden birindeydim. Camlı kapıyı ittim. Başını gazeteden kaldırdı. 40 yaşlarında, kahverengi saçlı ama alnının üstü açılmış bir adamdı. Açık kahverengi bir palto giymişti. Önünde dikildim. "Sanırım Bay Gulent sizsiniz." Soğuk bir bakışla süzdü beni. Patavatsızlığımı bana nasıl ödeteceğini değerlendiriyor gibiydi. "Arka tarafta daha rahat oluruz." Sesi telefondakinden daha metalikti. Ayağa kalktığında paltosu içinde sağlam yapısı ve tıknaz silüeti o kaba yüzün üzerindeki keliyle bana eski bir futbol oyuncusunu anımsatıyordu. Kafenin ucundaki bir masaya oturduk. O deri taklidi kırmızı divana geçti. Bizden başka kimse yoktu. Sigara satılan tezgahta duran bir adam dışında. O da bizi fark etmemiş görünüyordu. Ayrık dirsekleriyle masaya dayanarak hafif kalkık çenesiyle hala beni soğuk soğuk süzüyordu. "Geldiğiniz iyi oldu. Aksi halde durumunuz daha da zorlaşacaktı." Gözlerimi indirmem için uğraşıyordu. Ama hayır, bunu beceremiyordu. Hatta ona meydan okumak istercesine yüzümü onunkine yaklaştırmıştım. "Dün öğleden sonra Nölü'de çok ciddi bir şey oldu. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?" "Hayır." "Gerçekten mi? Akıllı bir çocuksunuz ve benimle açık konuşursanız çok daha iyi olur." Gözlerimi indirmiyordum ve yüzü öylesine yakındı ki neredeyse alınlarımız birbirine değecekti. Soluğu anasonlu içki kokuyordu. "Bir kere yaşınız küçük, nişanlınızsa bir süredir fahişelik yapıyor." Bu sözleri ifadesiz bir sesle söylemişti. Ancak tepkimi gözetliyordu. Ona gülümsemek için çaba harcıyordum. Çok geniş ve daha çok yüz buruşturmaya benzeyen bir gülümsemeydi bu. Dese sokağındaki 34 numaralı daireye gidip geliyor. Yeri de sahibesini de iyi tanırım. Hatta müşterilerin çoğunluğunu da. Sanırım siz de tanıyorsunuz. Geçen geceyi binaların önünde bekleyişimi anımsadım. Sokağın ucundaki metronun üst geçidini, bir de duple kışlasının upuzun kale duvarını. Onu binaların birinden çıkıp bana doğru yürürken görüyordum. Nişanlınızın kocasını da tanıdığınızı sanıyorum. Ne dersiniz? Bütün bunlar beni hiç ilgilendirmiyor beyefendi. Başka bir alemde gibiydim. Evet, evet, sizi ilgilendiriyor. Şimdi bana dün öğleden sonra olup bitenleri bütün ayrıntılarıyla açıklayacaksınız. Gazete paltosunun cebinde katlı duruyordu. Biraz önce Gizel'den bana aynı akşam gazetesini getirmesini istemiştim ama o almayı unutmuştu. Dün öğleden sonra hiçbir şey olmadı. Anasonlu soluğunu duymamak için ondan uzaklaşmıştım. İskemlenin sırtına dayanıyordum. Hiçbir şey mi? Şaka yapıyorsunuz. Kollarını kavuşturmuştu. Bense gözlerimi cebindeki gazeteden alamıyordum. Belki de onu açıp bana Ansar'ın arabasına binen adamın fotoğrafını göstererek Puteo Köprüsü'nün altında yüzen cesedinin çıkarılmış olduğunu söyleyecekti. Ama bu olasılık karşısında kayıtsızdım. Daha sonraları 30'lu yaşlara yaklaşırken ip üzerinde boğazı geçtikten sonra geriye dönük olarak bir baş dönmesi hisseden denge ustası gibi geçmişteki bazı dönemleri düşündükçe belli belirsiz pişmanlıklar duymaya başladım. Benimle birlikte arkadaşların evine kadar geleceksiniz. Bize açıklamalarda bulunmanızı öneririm. Aksi halde başınıza ciddi dertler açarsınız. Ses tonu tartışmasızdı. Gözleri ise sürekli üzerimdeydi. Ayağımın kaymakta olduğunu hissettim ve cesaret kazanmak için "Peki ama siz kimsiniz tam olarak?" dedim. Bay Samson'un çok yakın bir arkadaşıyım. Ne demek istiyordu? Polis teşkilatından olduğunu mu? Yakın bir arkadaş mı? Nasıl yani? Sorum canını sıkmıştı. Sözü yeniden aldı. Sizi hemen gözaltına gönderebilecek birisi. O sırada ilginç bir şey oldu. Gözlerimi indirmemiştim. Adamsa direncini yitiriyordu. Yavaş yavaş bana babamın otel koridorlarında ya da bunun gibi kafelerde görüşmeye gittiği düzinelerle insanı çağrıştırıyordu. 9. ayrımın sonu, sayfa 115.